Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde Tegabun suresinin 11. ayetine gelmiştik. İnşallah bu ayetten surenin sonuna kadar, yani 18. ayete kadar bugün hem Rabbimizin kelamını tilavet edip okuyacağız, hem de manasını anlamaya İnşallah hayatımıza taşımaya çalışacağız.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ esâbe min musibetin illâ biiznillâh. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fahzeruhum. وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Tegabun suresinin 11. ayetinden 18. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimizin bu okuduğumuz ayetlerinde hangi mesajları verdiğini de şimdi ayet ayet anlamaya çalışalım inşallah. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. 11. ayet. Mâ asâbe min musibetin illâ biiznillâh. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim tam bir iman eder, Rabbine bu anlamda güvenir, dayanırsa, Allah onun kalbine doğruyu gösterir ve onu hakikate iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Evet, bu dünya imtihan sahnesidir. Burada Cenab-ı Hak bazen bizim hoşumuza gidecek şeylerle, bazen gitmeyecek şeylerle bizi sınar, dener, imtihan eder. Başımıza kimi zaman nimet, kimi zaman bir takım musibetler gelebilir. Bazen açlıkla, bazen korkuyla, bazen maldan ve candan eksiltmelerle Yüce Rabbimiz kullarını imtihan eder. İmtihanın bin bir çeşidi vardır. Her kulun imtihanı da kendine özeldir. Herkese özel soru sorulmaktadır yani. Herkesin tecellisi farklıdır. Evladın ayrı, anne babanın ayrı, eşin ayrıdır. Birini diğerine eşitlemek mümkün değil. Bu sebeple herkes kendi imtihanıyla baş başadır ve Rabbine karşı onun sonuçlarından mutlaka hesap verecektir. Yüce Rabbimiz her ne gelirse mutlaka Allah'ın bilgisi, iradesi ve izniyle olabileceğine birçok ayette dikkat çeker. Burada da bu hususa işaret ediyor. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet bir başa gelmez buyuruyor. Hiçbir isabet eden şey iyi olsun, hayır olsun, şer olsun, Cenab-ı Hakk'ın izniyle olur. Onun izni olmadan yaprak düşmez. Aslında bu müminlerdeki akideyi yani inancı arı duru hale getiren bir ayettir. Çünkü insanlık tarihi boyunca baktığımız zaman insanoğlu bir takım bela ve musibetlerden korunmak için başka başka ilahlar edinmiştir. İşte savaş tanrısı ya da tanrıçası edinmiş. Bir takım yağmur yağması için yağmur yağdıracak bir tanrı edinmiş insanoğlu. Cenab-ı Hak insanların korkularını ve ümitlerini yalnız kendisine bağlamak suretiyle insanoğlunun şirke düşmesinin önüne geçmiştir rahmet ve ihsanıyla, ikramıyla. Bu yönüyle şerrin yaratıcısı ayrı, hayrın yaratıcısı ayrı değildir. Biz ehl-i sünnet olarak da hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ederiz. Yani onun ilmi, izni, iradesi ve yaratması olmadan elbette hiçbir şey olmaz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın küfre rızası yoktur. Şerre rızası yoktur. Fakat şer ona rağmen olan bir şey değildir. Onun izniyle olur. Niye olur? Çünkü Cenab-ı Hak sizi biz hayırla da şerle de imtihan edeceğiz buyuruyor. Burada mümin olmak, kafir olmak bu tür musibetlerin gelip gelmemesi yönüyle çok da fazla fark etmemektedir. Herkesin başına bir şeyler gelebilir. Mümin de hasta olur, kafir de hasta olur. Ancak her ikisi bu hastalık neticesinde çok farklı bir tavır sergilerler. Mesela mümin insan inna lillah ve inna ileyhi raciun şuuruyla biz Allah'a aidiz. Neticede hep ona döneceğiz diyerek güzelce sabreder, Cenab-ı Hak'tan mükafatını alır. Güzel bir nimet gelince bu nimeti Mevlamız bize ikram eyledi der. Bunun şükrünü eda etmeliyiz der. Yine büyük bir kazançla geri döner. Onun için müminin işine şaşılır der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağına diken bassa sabreder, ecir kazanır. Bir nimet gelir, şükreder, yine ecir kazanır. Ancak kafir insan böyle midir? Hayır. O başına bir bela ve musibet geldiği zaman kıvranır da kıvranır. Duyguları alabora olur. Stres içerisinde psikolojik rahatsızlıklara düçar olur çoğu zaman. Mümin insan bu yönüyle gönlen ferahtadır. Men amene bil kader, emine minel keder denilmiş. Kadere iman eden, kederden, üzüntüden emin olur denilmiştir. Bu yönüyle Yüce Rabbimiz müminleri bir bir böyle ayetlerle eğitir işte. Ve şöyle buyuruyor bakınız ayetin devamı. Her kim Allah'a tam iman ettiyse Allah onun kalbine hidayet eder. Ne demek kalbine hidayet etmek? Onun gönlüne hak ve hakikatin ilhamını bırakır. Doğruyu gösterir. Evet, her kalp doğruyu gösterir. Fıtratında ve istidadında yaratılmıştır. Ancak günahlar, hele hele inkar ve şirk gibi kötü fikirler, inançlar, itikatlar kalbin o arı duru sesini boğar adeta, kapatır. Bu yönüyle her kalpten doğru işaret çıkmayabilir. Ancak iman kalbe pencere açtığı için, kalbi nurlandırdığı için o kalp hakikati daha net bir şekilde görür ve ona göre yamulmaz, yolunu şaşırmaz, kıblesini şaşırmaz ve istikamet neyse, nasıl yapması gerekiyorsa öyle yapar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın teyidine mazhar olmuştur. Yani Cenab-ı Hak onu desteklemiştir. Hem kalbe ilhamlarda Cenab-ı Hak bulunur, hem de o kalbi hak üzere sabit kılar. Yani tevfikini refik eder. Yani o sürekli değişen kalbi hak üzere sabit kılar. Allah her şeyi en güzel şekilde bilendir diye bitiyor bu ayet-i kerime. Ve atiyullah ve atiyur rasul. 12. ayet. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Öyleyse ey müminler, yani madem ki başınıza gelen her şey onun izniyle geliyor, o zaman Allah'a ve Resulüne itaate devam edin. Hani kafirlerden, müşriklerden bir takım kötülükler görüyorsunuz, eziyetler efendim hissediyorsunuz onlardan. Bunlardan dolayı Allah ve Resulünün izinde gitmekten, emirlerini yerine getirmekten asla geri durmayın. İtaate devam edin. Atiyullah ve atiyur Resul. Resul'e de itaat edin. Başta Allah'a itaat edin. Fe in tevelleytum, şayet yüz çevirecek olursanız. Yani böyle itaat değil de kendi hevanızın, arzunuzun peşine yönelecek olursanız. Peygamberin dediklerine, Allah'ın indirdiklerine karşı yüz çevirecek olursanız. Şunu bilin ki fe innema ala rasulinel belagul mübin. Bizim elçimize, yani peygambere ancak apaçık tebliğ düşmektedir. Onun sorumluluğu bu kadardır. Hak ve hakikati size söyler, yerine getirmezseniz cezasını siz çekersiniz. Kabul ederseniz dünyada da ahirette de onun karşılığını mutlaka çok yüksek derecede göreceksiniz. Allahu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Öyleyse müminler yalnız ve yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Yani bütün güvenceniz o olsun. Allah size asla yalan söyleyecek değildir. O vaadine sadıktır. Vaadine ondan daha sadık kim olabilir? Bu yönüyle o size yardımcı olacağını vaat ettiyse elbette siz zafere ereceksiniz. Ahirette dirilip orada yaptıklarınızın karşılığını kat kat göreceğinizi vaat ettiyse bu elbette öyle olacaktır. Bu yönüyle başkasının sözü sizi aldatmasın. İnsan ve cin şeytanları vesveseleriyle sizi yoldan başka tarafa çevirmesin. Yoldan çıkarmasın. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İnne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum. Sizin eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar çıkabilir. Düşman olanlar olabilir. Fahzeruhum. Onlara karşı tetikte olun. Dikkatli olun. Kendinizi koruyun, kollayın onların düşmanlıklarından. Ve in tafu, şayet siz affederseniz. Ve tasfahu, müsamaha gösterirseniz. Görmezden gelirseniz. Ve tagfiru, onların kusurlarını, ayıplarını örterseniz. Fe innallaha gafurur rahim. Muhakkak ki Allah da çok çok bağışlayan ve çok çok merhametli olandır. Şimdi burada hakikaten evet, mal ve evlat bir yönüyle zinettir. Cenab-ı Hakk'ın kullarına ihsan eylediği efendim güzel nimetlerdir. Eşler, hele hele saliha eşler ya da salih eşler, karşı cins için ne büyük bir lütuftur, ikram-ı ilahidir. Evi cennet yapan, evi mesken, huzur duyulan yer haline getiren çoğunlukla eşlerdir. Eşler birbirine karşı son derece samimi, içten, aynı hedefe doğru birbirini destekleyen, hele hele iman ve takvada birbirine omuz veren kişilerse eşler, o zaman o aile gerçekten huzurlu bir aile, gerçekten Rabbin razı olduğu bir ailedir. Orada buram buram Allah'a kulluğun güzel gülleri açar adeta. Evlatlar da öyle. Evlatlar da iman, İslam ve ihsan üzere, anne babanın yolu üzere iseler, hep aynı şeylerle efendim adeta sürur duyan, sevinen, aynı şeylere üzülen bir ortak bir duygudaşlık olmuşsa, inanç birliği oluşmuşsa, salih amel birlikteliği oluşmuşsa, orası nimet üstüne bir nimettir. Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki cennetidir. Ama öyle değil de eşler birbiriyle aksi fikirde iseler, inançları farklı farklıysa, hele hele itikadi anlamda sapkınlıklar ortaya çıkmışsa, evlatla baba ya da anne arasında çok farklı uçurumlar oluşmuşsa, orada düşmanlıklar vardır. Bu düşmanlıklar farklı şekillerde tecelli edebilir. Bazen öyle evlatlar var, anne babasını inkara sürüklemek için zorlama yapar adeta. Efendim, bir takım hayır faaliyetleri yapılmasının önüne geçer. Eşler de öyledir. Bazen birbirlerine destek olacakları yerde köstek olabilirler. Allah yolunda haydin cihada denildiği zaman caydırmaya çalışabilirler. İnfaka niyetlendiğiniz zaman infakın önüne geçmek isteyebilirler. Yani Allah'ın razı olacağı işlerde, hizmetlerde koşturmak isterseniz bazen öyle eşler olur ki engel olur. Öyle evlatlar olur ki engel olur. İşte böyleleri aslında kişi için düşmanlık sayılır. Bu yönüyle Rabbimiz olabilir diyor, evlatlarınızın ve eşlerinizin arasından böyleleri çıkabilir, dikkatli olun. Ama Cenab-ı Hak siz de onlara düşman olun buyurmuyor. Buyuruyor ki ve in tafu, affederseniz, ve tasfahu, hani bir takım şeylerden vazgeçer, hoşgörülü davranırsanız ve örterseniz onların ayıplarını, kusurlarını, Allah da diyor çok kusurları örtendir, gafurdur ve rahimdir. Neden böyle? Çünkü eğer siz düşmana karşı düşmanca davranırsanız yine siz zarar görürsünüz. Hele hele bu akraba olursa, hele hele insan eşi olursa, yavruları olursa, her halükarda demek ki büyüklere düşen olabildiğince affedici davranmak, hoşgörülü davranmak, bağışlayıcı olmak. Çünkü böyle davranılırsa umulur ki bir gün aynı yolda buluşulabilir. Allah onların gönüllerine de doğruyu ilham eder. Sizin o güzel davranışlarınızın neticesinde onlar sizin sıcacık dostlarınız olurlar, yardımcılarınız olurlar. Cenab-ı Hak bakınız ne kadar önemli bir ince nokta ki. Anne baba diyor bir başka ayette, seni diyor Allah'a ortak koşma noktasında zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Ama dünyadayken onlarla iyi geçinmeye de devam et buyuruyor. Her fırsatta birbirine düşman olmalarını değil, birbirlerine yakınlaşmalarını emrediyor Kur'an-ı Kerim. Anne, baba, eş, çocuk arasını her fırsatta çözme maksatlı telkinler ortaya koymuyor. Tam aksine birleştirme, buluşturma, kaynaştırma telkinleri veriyor Yüce Rabbimiz. Bu ne kadar büyük bir gerçekten Yüce Rabbimizin kullarına olan rahmetini ve şefkatini gösteriyor. Bu ayetin nüzul sebebi olarak birkaç hadise anlatılır. Rivayete göre Avf bin Malik el-Eşcai Resulullah'la birlikte cihada, savaşa çıkmak istemişti. Çoluk çocuğu toplanıp onun ayrılığına dayanamayacaklarını söylemişler. Ağlamışlar, sızlamışlar. Sonunda onu bu kararından vazgeçirmişler. Ama Avf daha sonra bu yaptığından dolayı çok pişman olmuş. Evet, babacığım nereye gidiyorsun? Biz sensiz nasıl yaparız? Ya orada ölür gelirsen gibi adeta onu cihattan alıkoymuşlar. Yani bir anlamda aslında babalarının sevgilerini belki dile getirmek suretiyle ona iyilik yapmamışlar. Onu daha büyük bir hayırdan alıkoymuşlar. Bir başka rivayete göre Mekke'de Müslüman olanlar hicret etmek isteyip Resulullah'la beraber olmak istediklerinde çoluk çocukları buna razı olmayınca şayet Allah beni hicret yurdunda sizinle bir araya getirirse görün bakın size nereye edeceğim diye söylenir, yeminler ederlerdi. Yani demek ki ya siz bize fırsat verin, yarın orada Cenab-ı Hak bize zaferler nasip eder. Siz de kazanırsınız çocuklar diyerek onların o engellemelerinin önüne geçmeye çalışırlarmış Müslümanlar. Bazı Mekkeliler Müslüman olmuş ve Medine'ye hicrete karar vermişlerdi. Aileleri buna karşı çıktı. Fakat bir süre sonra onları dinlemeyip Medine'ye geldiler. Daha önce Müslüman olanların dini konularda epeyce mesafe almış ve yetişmiş olduklarını görünce buraya gelmelerine karşı çıkan eş ve çocuklarına karşı böyle canları sıkılmış adeta. İşte bunların üzerine bu ayetler inmiş. Yine siz onları affedin, görmezden gelin, bağışlayın. Allah da bağışlayıcıdır, merhametlidir. Öyleyse siz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diyerek Cenab-ı Hak onları teselli etmiş. Bugün de elbette bazı aileler de bir takım hizmetlere, evin kocası, eş diyelim ya da hanımı gitmek istediklerinde evin diğer üyeleri engel oluyorlarsa burada dikkatli olmak lazım. Evet, evini ihmal ederek, eşini ihmal ederek, çoluk çocuğunu ihmal ederek, gece gündüz hizmet diyerek efendim tümüyle kendini hizmete vermek, bu da doğru değil. Aile nizamını, aile hukukunu ihmal etmek, o da büyük bir mesuliyet gerektirir. Ama dengeyi tutturacak evin reisi o dengeyi tutturabilecek. Bir orta yol bulacak. Haftanın her günü olmasa bile işte 3 günü, 2 günü, 5 günü neyse duruma göre her aile kendi içinde kendi kararını buna göre verebilir. Hizmetlerden de geri durmamalı. Yani hizmet uğruna aileyi ihmal etmek ne kadar efendim mesuliyetsizlikse, sorumsuzluksa, efendim aile ve çoluk çocuk adına hizmetlerden tamamen uzak kalmak da büyük bir mahrumiyettir. O da ayrı bir yanlışa düşmektir. Bu ikisi arasını bulmak gerekiyor. Cenab-ı Hak bu işaretlerle bize bu konularda akıllı olmamızı, kârın neredeyse orada daha fazla bulunmamızı tavsiye ediyor. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehu ecrun azîm. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır, imtihan sebebidir. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır buyuruyor. Evet, fitne kelimesi imtihan diye de tefsir ediliyor, tercüme ediliyor. Aslında bu kelime esas itibariyle mesela herhangi bir madenin, diyelim ki altın madeninin curufattan temizlenmek için bir ateşin içine konulup adeta eritilmesi ve diğer yabancı maddelerin ondan çıkarılmasını sağlamaktır. O potaya, o altının eritildiği potaya da fitne denilmektedir. İşte adeta sizler ey müminler, ey insanlar, mallarınızla, evlatlarınızla aslında bir imtihan içindesiniz. Bu imtihanı kazananlardan da olabilirsiniz, kaybedenlerden de olabilirsiniz. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için büyük bir hayır vesilesi de olabilir, şer vesilesi de olabilir. Her nimet eğer iyi değerlendirilirse sizin için bir şükür vesilesidir. Yok, iyi değerlendirilmezse her nimetin bir tehlikesi de vardır. Kimi zaman sizi yoldan çıkarır. Allah muhafaza buyursun. Mal ne güzeldir salih bir insan için, evet. Evlat ne güzeldir eğer salihse anne baba için, ne büyük bir ikram-ı ilahidir. Fakat mal olur eğer sizi şımartır, sizi firavunlaştırır, karunlaştırırsa ne şerli bir vasıtadır. Evlat sizi haktan ve hak yolundan alıkoyarsa ne şerli bir nimet görünümlü azaptır bir insana. Onun için Cenab-ı Hak dikkatli olmaya çağırıyor. Dikkat edin diyor. Evladu iyalinizi, malınızı, mülkünüzü efendim doğru bir şekilde kullanın. Malınızı helalinden kazanın. Onunla hem kendiniz ihtiyaçlarınızı giderin hem de infak edin, kazanın. Evladu iyalinizi iyi yetiştirin. Onlar Allah düşmanı olarak yetişmesinler, din düşmanı olmasınlar. Olabildiğince sizinle aynı itikatta, inançta, aynı hedefe doğru yol yürüyen kimseler olsunlar ki birbirinize nimet olasınız, birbirinize destek olasınız, asla köstek olmayasınız. Bir de ey müminler, bu mal ve evlat sevgisi tabiidir, fıtridir. Mal sevgisi ve evlat sevgisi sizi Allah'ı daha çok sevmekten alıkoymasın. Allah yolunda olmaktan alıkoymasın. Mal ve evladın kulu olmayın, kölesi olmayın. Onların efendisi olabiliyorsanız olun, malınızın efendisi olun. Evladınızın da saygı duyulan bir efendisi olun. Ama asla onları memnun edeceğiz diye Allah'ın razı olmayacağı işlere girmeyin. Bazen olur. Evlat ısrar eder. Babacığım bak herkes işte kredi alıyor, faiz alıyor. Bak saray gibi evleri var. Büyük ticaret yapıyorlar. Sen bizi faize bulaştırmıyorsun ama biz de görüyorsun kenarda köşede kaldık. Biz de alalım diye zorluyor seni, değil mi? Sakın böyle bir şeye itaat etme. Allah helalinden de çok ver, çok verir. Niceleri helalinden de zengin olmuşlardır evlat. Yok, haramın çoğundan ise helalin azı daha kıymetlidir bizim için demek lazım. Yani dolayısıyla insanın maldan ve evlattan gelebilecek şerlere karşı da uyanık olması gerekiyor. Evladın hatırına diyerek ya da zenginlik hatırına diyerek bir takım yanlışlara gitmek, kayıp içine düşmek demektir. Cenab-ı Hak vallahu indehu ecrun azim. Allah katında büyük ecir, büyük mükafat Allah katındadır. Öyleyse siz Allah katındaki ecri her şeyin önüne koyun. İnsanların rızasını, velev ki evladınız olsun, onun rızasını, Allah'ın rızasının önüne geçirmeyin. Fettekullâhe mestadâtum. Ey müminler, gücünüz yettiği nispetle takva sahibi olun. Yani ilahi hudutları görün, gözetin. Asla o kırmızı çizgileri geçmeyin. Cenab-ı Hakk'ın çizdiği hudutlar vardır, belirlediği hükümler vardır, onları çiğnemeyin. Var gücünüzle böyle yapın. Vesma'u, dinleyin. Allah'ın ayetlerindeki emirleri dinleyin. Peygamberin söylediği tavsiyeleri dinleyin. Ve atiyu, ve boyun eğin, itaatkar olun. Allah ne buyurduysa, Resulullah ne istediyse, semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik deyin. Ve enfiku hayran li enfusikum, ve malınızdan, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden kendiniz lehine infaklarda bulunun. Hayır olarak infaklarda bulunun. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunabilirse işte gerçekten kurtuluşa erenler onlar olacaktır buyuruyor ayet-i kerime. Demek ki insanoğlunun nefsinde böyle cimriliğe bir yatkınlık var. Malı seviyor insan, toplamayı seviyor. Dağıtmayı sevmiyor. Birilerine infaktan nefis hoşlanmıyor. Ama Yüce Rabbimiz eğer diyor kurtulmak istiyorsanız, büyük başarıyı elde etmek istiyorsanız, daha büyük ecirlere nail olmak istiyorsanız, nefsinizin cimriliğe olan meylini terbiye edin. Adeta onun sizi cimriliğe mahkum etmesine fırsat vermeyin. Özgürlüğünüzü elde edin. Allah için kendiniz adına, kendi lehiniz adına İnfak edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok meşhur olan bir hadisinde buyururlar ki herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Yani sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerinin emir ve yasakları üzerinde tartışmaları helak etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakının. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getirin. Çünkü Cenab-ı Hak kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Evet, bu anlamda takvalı olma noktasında, ilahi hudutlara dikkat etme noktasında Cenab-ı Hak çok güçlü ifadelerle ey iman edenler Allah'tan nasıl korkulması ya da onun ilahi emirlerine uyulması gerekiyorsa onu öylece yerine getirin. Hakka tukati, gerçek anlamda takvalı olmaya çalışın. Var gücünüzle takvalı olun buyurur. Diğer taraftan da Allah hiçbir kişiye kaldıramayacağını yüklemez. Onu mükellef tutmaz, sorunu tutmaz buyurur. Öyleyse var gücünüzle, imkanlarınız ölçeğinde, ölçüsünde Allah'ın emirlerini uygulamaya çalışın, çabalayın. Bu noktada gevşeklik göstermeyin efendim, tembellik göstermeyin. Vurdum duymazlık içine düşmeyin. Eğer zaten siz böyle takvalı olmak isterseniz Cenab-ı Hak size nice nice hayırlar, nice nice kapılar açacaktır. İn tuqridullaha qardan hasenen yudaifu lekum ve yagfir lekum vallahu şekurun halim. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını veren eşşekurdur, hem de bol bol verendir. Halimdir, hemen cezalandırmaz, size süre tanır, mühlet tanır. Yüce Rabbimiz kullarına ne kadar merhametli. Kendi verdiği malı, mülkü, imkanları siz de diyor Allah'a borç verin adeta. Yani Allah uğrunda, Allah'ın rızasını elde etme yolunda muhtaçlarla paylaşın. infak ehli olun. Siz böyle borç verecek olursanız şunu bilin ki Allah size kat kat fazlasıyla karşılığını verecektir. Kıyamette kazanan siz olacaksınız. Neticede kazanan siz olacaksınız. Hani insanoğlunun malı sevdiğini tabii Yüce Rabbimiz en iyi o bilir. Daha fazla mal isteği ya da ücret isteği de olur insanda. Onu tatmin ediyor Cenab-ı Hak adeta. Diyor ki bakınız siz vermekle aslında malınızı mülkünüzü eksiltmeyeceksiniz. Tam aksine çok muhtaç olduğunuz günde size kat kat fazlasıyla geri verilecek. 1'e 10 verilecek, 1'e 700 verilecek. Yani böyle bir kazanç olsa bugün kim vermez değil mi? Normal şartlar altında. Ama bu bir iman meselesi tabii. Efendim, iman meselesi. Eğer inanırsa bir kul, Allah 1'e en az 10 kat verecek diye, o zaman gerçekten infaktan asla geri durmaz. Ama inanmazsa ya da inandım dediği halde inanıyormuş gibi görünüp de hakikatte özünde tam böyle iman oluşmamışsa o kimse vermekte zorlanır. Cenab-ı Hak hakikaten her bir ayetine, her bir mesajına en güzel şekilde, en derinlikli şekilde, yakini bir şekilde iman edebilmeyi bize nasip eylesin. İman varsa her şey kolay. İman yoksa o zaman nefis devreye giriyor. Güzellikleri size yaptırmıyor. Allah diyor hem size kat kat fazlasını verecek hem de nice nice günahlarınızı size bağışlayacak. Mağfiret edecek. Alimul gaybi ve şehade. El azizul hakim. O Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Yani sizin idraklerinizin, duyularınızın keşfedemediği, idrak edemediği nice nice gizlilikleri de bilir o. Görüneni de zaten bilir. O azizdir. İzzet sahibidir. Asla mağlup olmaz. Zillet onun yanına yaklaşamaz. Ve o el-hakimdir. Her yapıp ettiğini hem sapasağlam yapar hem de nice nice hikmetler üzere bina eder. Bu sebeple Allah sizden bir şey istiyorsa onu yaptığınız takdirde siz mutlaka izzete kavuşacaksınız. Daha sağlam bir konum elde edeceksiniz. Daha hikmetli bir hayatınız olacak. Boşuna yaşamış olmayacaksınız. Sıradan bir hayatınız olmayacak. Sıra dışı bir hayatınız olacak. Tıyıp bir hayat, tertemiz bir hayatla yaşatılacaksınız. Dünyada da iç huzurunuz olacak, gönül huzurunuz olacak, ağız tadınız olacak. Ahirette ise tasavvurlarınıza, hayallerinize gelmeyecek güzelliklerle çok daha üstün, yüce, şerefli bir hayatınız olacak. Yüce Rabbimiz cümlemize her bir ayetine en güzel şekilde iman edip o bizden arzuladığı o takva çerçevesini en keyfiyetli, en nitelikli bir şekilde yaşayabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Efendim Tegabun suresi son okuduğumuz bu 18. ayetle son bulmuş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde bir sonraki sure olan Talak suresiyle tefsir yolculuğuna devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz.